hele köleyi efendisinin takdir ettiği bir bedel karşılığında özgürlüğe kavuşmak gibi bir durumda kılması, gerçekten üzerinde durulması gereken şu soruyu ortaya vurmaktadır. Neden köle yıllar boyu hizmetini gördüğü efendisine bedel vermek zorunluluğunda kalsın? Bedel vermek durumunda bırakılması gereken kimsenin köle değil, fakat onu parasız pulsuz yıllar boyu emrinde çalıştırmış ve sömürmüş olan efendisi olması gerekmez mi? Yine bunun gibi yukarıdaki hükmü alkışlanmaya layık bulanlar, köleliği asırlarca uygulana gelen ve bir çırpıda tasfiyesi mümkün olmayan bir kuruluş olarak görmekte olup, İslam'ın bunu kaldırmak için adım attığını söylemekle övünmekteler. Bunu söylerken Tanrı fikrini zedelediklerini fark etmemektedirler. Çünkü bir yandan Tanrı'nın her şeyi yapmaya kadir olduğunu iddia ederken, diğer yandan köleliğin Tanrı bakımından bir çırpıda tasfiyesi mümkün olmayan bir kurum olduğunu eklemek, Tanrı'yı aciz içerisinde kılmaktan başka bir şey olmaz. Gerçek şudur ki Muhammed köleliği kaldırmanın hem kendi otoritesi bakımından sakıncalı olduğunu düşünerek, çünkü böyle bir halde taraftarlarını gücendirebilirdi ve hem de köle kullanmanın ekonomik yararlarını hesap ederek hareket etmeyi kendi günlük siyasetine uygun bulmuştur. B. Köle azatlayan kimse onun üzerinde velayet hakkını ya da hiç değilse karabeti hükmiyesini muhafaza eder. Biraz yukarıda değindiğimiz gibi kölenin kurtulması efendisinin takdir ettiği bedeli ödemesiyle mümkündür. Ne var ki bu bedel ne olursa olsun köle bakımından bunu sağlamak güç, belki de imkansızdır. Çünkü kölelik süresince para kazanmış değildir. Olsa olsa bu bedeli ondan bundan borç alarak ya da birisinin bu bedeli üstlenmesi sayesinde ödeyebilecektir. Ne var ki bu durumda kölelikten kurtulabildiği halde kendisine bedel karşılığını veren kimsenin karabeti hükmiyesi altına girmiş olacak, yani o kişinin kendi üzerinde söz hakkına sahip olmasına razı olacaktır. Daha başka bir deyimle köle azatlama işi köleyi gerçek anlamda özgürlüğe kavuşturmuş olmaz. Çünkü kölesini azat eden kimse onun üzerinde velayet hakkını ya da hiç değilse karabeti hükmiyesini muhafaza eder. Velayet sözcüğü başkasının üzerinde söz hakkına sahip olmak anlamını taşır. Karabeti hükmiye deyimi ise yakınlar üzerinde hükmetmek demektir. Bunun ilginç bir örneği Ayşe ile Berire arasında geçen şu olaydır ki Urve İbni Zübeyir'in Ayşe'den rivayetine dayalıdır. Berire adındaki bir cariye günlerden bir gün kendi efendisinin takdir ettiği bedeli ödeyip özgürlüğünü kazanmak ister. Fakat bedeli ödeyecek kadar parası yoktur. Bu nedenle Ayşe'den yardım ister. Ayşe de karabeti hükmiyen bana ait olmak üzere bu bedeli veririm der. Fakat Berire'nin efendisi bunu kabul etmez. Bunun üzerine Ayşe konuyu Muhammed'e açar. Muhammed de Ayşe'ye Berire'yi şunlardan al, istedikleri velayı da şart kıl der. Vela sözcüğünün anlamı köle sahiplerinin azat ettikleri kimseler üzerindeki haklarıdır. Güya Muhammed bu tavsiyede bulunurken velayı şart kılmanın hükmü yoktur. Çünkü vela şeran mutika, azat eden kimseye aittir demiş ve böylece vela hakkını eski sahipten yeni sahibe geçirmiştir. Bunun üzerine Ayşe Berire'yi satın alır ve sonra onu azat eder. Azat etmek suretiyle onun eski sahibine olan nisbetini kesmiştir. Kesmiştir ama Berire üzerindeki karabeti hükmiyesini, yani yakınlık hakkını devam ettirmiştir. Görülüyor ki Muhammed hile-i şeriye yoluna başvurarak sahibi tarafından azatlanmış Berire üzerinde Ayşe'nin söz hakkını sürdürmesini, yani hükmetmesini sağlamıştır. C. Köle sahibi Müslüman kölesini azatlarsa cehennem ateşinden korunmuş olur. Fakat yarı hurma sadaka vermek suretiyle kölesini azatlamadan da aynı sonuca varabilir. Her ne kadar şeriat sisteminde azatlama usulü yer almış bulunsa da bu usuller insancıl bir düşünceye oturtulmuş değil. Fakat köle sahibinin çıkarlarına göre ayarlanmıştır. Bunun böyle olduğunu kanıtlayan örneklerden biri şu hükümdür. Her kim rakabe-i mümineyi, Müslüman köleyi azat ederse, Tanrı da azat olanın her uzvuna bedel, azat edenin bir uzvunu cehennem ateşinden azat eder. Görülüyor ki köle sahibi elinin altında bulundurduğu kölenin insanlık haysiyetini düşünerek değil, fakat sırf kendisini cehennem ateşinden korumak için, yani kendi öz çıkarları adına köle azat edecektir. Ne var ki bu hüküm köle sahibini azatlama yoluna gitmeye zorlayacak nitelikte değildir. Çünkü cehennem ateşinden korunmak için köle sahibinin başvurabileceği başkaca yollar vardır ve bu yollara yönelmek pek kolaydır. Örneğin köle sahibi yarım hurma sadaka vermek suretiyle kölesini azatlamadan cehennem ateşinden kurtulabilir. Muhammed'in söylemesi şöyle: Ey kölesini azat edemeyen kimseler, cehennem ateşinden hiç olmazsa yarım hurma ile sadaka vererek korununuz. Fakat bütün bunlar bir yana, bir de şu var ki yukarıdaki hüküm azat edilecek olan kimsenin Müslüman köle olması gereğini vurgulamış olup Müslüman olmayan kölenin azatlaması işini askıda bırakmıştır. D. Sırf savaşa sokabilmek amacıyla köleleri azatlama siyaseti. Daha önce de belirttiğimiz gibi şeriat zihniyeti köle azatlama işini insanlık şahsiyetinin haysiyeti adına öngörmüş değildir. Ya sahibinin ya da yöneticilerin çıkarları adına öngörmüştür. Birinci şıkkı biraz önce özetledik. İkinci şıkka gelince bunu Halife Ömer B. Hattat'ın azatladığı 12 bin köle olayıyla açıklayalım. Muhammed kendisine rakip olarak gördüğü Ansi ve Müseyleme Tülkezzab adındaki kişilere karşı Yemen'de hüküm sürmekte olan Zülkela'dan yardım istemişti. Muhammed'in ölümünden sonraki bir tarihte, daha doğrusu Ömer ve Hattat'ın hilafeti sırasında Zülkela kendi kabilesiyle birlikte Medine'ye göç eder. Ederken 12 bin kadar köleyi de beraberinde getirir. Ömer bu köleleri satın alır ve azatlar. Fakat bu iyiliği kölelerin kara gözlerinin hatırı için yapmamıştır. Kendi çıkarları için yapmıştır. Çünkü maksadı azatlamak suretiyle kendisine minnettar kıldığı bu 12 bin kişiyi dilediği gibi savaşlara sürüklemek, canla başla savaştırmaktır. Nitekim savaşırken Müslüman olarak ölmenin şehit olmak anlamına geleceğini ve bu sıfatla cennete ulaşacaklarını düşünen bu zavallılar gerçekten de ölümü göze alarak savaşlara katılmışlardır. Ömer onları müşriklere karşı giriştiği savaşlarda dilediği gibi kullanmıştır. İslam şeriatinde köle azatlama işi pamuk ipliğine bağlanmıştır. Azatlamayı gerektiren haller arasında köle sahibinin adam öldürmesi, yalan yere ant içmesi ya da güneşin tutulması gibi haller var. Biraz önce değindiğimiz gibi İslam şeriatı köle azatlamayı öngören hükümlere yer vermiş olmakla beraber bu hükümleri insan sevgisinden doğma bir düşünceye oturtmuş değildir. Bu hükümleri köleliği insan şahsiyetinin haysiyetine aykırı bulduğu için de öngörmüş değildir. Sadece ve sadece köle sahiplerine bazı çıkarlar sağlamak amacıyla, batıl inanışları uygulamak maksadıyla, Arap kavmine bazı ayrılıkçılıklar sağlamak üzere ya da köle sahiplerini dinsel görevleri yerine getirmemekten dolayı cezalandırmak maksadıyla öngörmüştür. Bütün bunlar bir yana, fakat bir de azatlamayı kaypak usullere bağlamış ve böylece köleler için kölelikten kurtulma yollarını tıkamak üzere olmadık buluşlar ortaya vurmuştur. Bu alandaki ustalığı diğer alanlardaki ustalıklarından aşağı değildir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi şeriatın getirdiği esaslara göre köle azatlamayı gerektiren hallerden biri kölenin istekte bulunmasıdır. Fakat istekte bulunmak yeterli değildir. İsteğinin köle sahibi tarafından kabul edilmesi ve ona yine köle sahibinin takdir edeceği miktarda belli bir bedeli ödemesi gerekir. Eğer köle sahibi köleden iyilik görmedi ya da onu özgürlüğe yetenekli bulmadıysa azatlama yoluna gitmeyebilecektir. Çünkü biraz önce değindiğimiz gibi Kur'an'da şöyle yazılı: ellerinizin altında bulunanlardan köleler ve cariyelerden mukatebe, antlaşma niteliğinde yazışma yapmak isteyenlerle, eğer kendilerinde bir hayır, kabiliyet ve güvenilirlik görüyorsanız hemen mukatebe yapın. K24 Nur 33. Dikkat edileceği gibi burada öngörülen azatlama işi kölenin isteğine bırakılmıştır. Kölenin isteği dışındaki azatlama hallerine gelince, bunlar arasında köle sahibinin ister yanlışlıkla, ister bilerek adam öldürmesi, yapmış olduğu bir andığını tutmaması ya da güneşin tutulması gibi durumlar vardır. Bir iki örnekle yetinelim. A. Yanlışlıkla Müslüman bir kişiyi öldüren köle sahibi Müslüman bir kölesini azat eder. Müslüman kölesi yoksa 2 ay oruç tutar. K24 Nur 33, K4 Nisa 92. Köle sahibinin adam öldürmesi azatlamayı gerekli kılar. Ne var ki bu da bazı koşullara bağlanmıştır. Eğer Müslüman bir kişi yanlışlıkla bir Müslümanı öldürmüş ise elindeki kölelerden Müslüman olan bir köleyi azat etmekle zorunludur. Eğer elinde bulunan köleler arasında Müslüman bir köle yoksa azatlama diye bir şey söz konusu olmaz. Bu takdirde 2 ay oruç tutmakla yetinecektir. K24 Nisa 92. Eğer köle sahibi kendi bulunduğu toplumda düşman bir topluluğa mensup Müslüman bir kişiyi öldürmüş ise bu takdirde yine elindeki kölelerden Müslüman bir köleyi azatlamakla görevli, fakat buna güç yetiremiyorsa 2 ay oruç tutmak zorunluluğunda. K4 Nisa 92. Görülüyor ki köle azatlama işi köle sahibinin adam öldürmüş olması koşuluna bağlanmıştır. Söylemeye gerek yoktur ki eğer bu usullerle köleliğin ortadan kaldırılacağı düşünülüyorsa, dünyanın sonunun gelmesini beklemek gerekecektir ki bu takdirde pek isabetli bir şey yapılmış sayılmayacaktır. B. Andını yerine getirmeyenler ya da karılarını analarına benzetenler, zihar yapanlar bakımından köle azatlama sorunu. K5 Maide 89, K58 Mücadele 3. Kur'an'da yeminini yerine getirmeyen yani andını bozan kişinin yapması gereken şeylerden söz edilir ki buna kefaret denir. Kefaret sözcüğü işlenmiş olan bir günahtan kurtulmak için ödenmesi gereken şey anlamındadır. Andını bozan kimse günah işlemiş olacağı için bu günahtan kurtulmak üzere ya 10 fakir düşkün insanı yedirip giydirecek ya da bir köle azat edecektir. Bunu da yapamazsa 3 gün oruç tutacaktır. İlgili ayet şöyle. Allah size rastgele yeminlerinizden dolayı değil, fakat bile bile ettiğiniz yeminlerden ötürü hesap sorar. Yeminin kefareti ailenize yedirdiğinizin ortalamasından 10 düşkünü yedirmek yahut giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Bulamayan 3 gün oruç tutmalıdır. K5 Maide 89. Görülüyor ki yerine getirilmeyen bir yemin vesilesiyle mutlaka köle azat etmek diye bir şey yok. Köle sahibi olan kişi 10 fakiri yedirip içirmek ya da giydirmek suretiyle, yani kölesini azat etmeden bu günahtan kurtulabilir. Yine bunun gibi zihar yapmak üzere ant içen ve sonra andından dönmek isteyenler bakımından da köle azatlama sorunu söz konusudur. Çünkü Kur'an'ın Mücadele suresinde şöyle yazılıdır. Kadınlardan zihar ile ayrılmak isteyip de sonra söylediklerinden dönenlerin karılarıyla temas etmeden önce bir köleyi hürriyete kavuşturmaları gerekir. K58 Mücadele 3. Zihar yapmak demek bir kimsenin kendi karısını, anasına, bacısına, halasına, teyzesine ve benzeri yakınlarına benzetmesi demektir ki boşamak anlamına gelir. Örneğin bir kimse karısına sen bana anamın sırtı gibisin diyecek olursa karısı ona haram kılınmış ve terk edilmiş sayılır. Kızgınlıkla bu sözü karısına söyleyen bir erkek karısını boşamış olur. Eğer bu söylediği şeyden pişman olup andından dönmek suretiyle karısına tekrar kavuşmak istiyor ise bu takdirde kefaret olarak bir köle azat etmelidir. Eğer azat etme olanağını bulamaz ise bu takdirde 2 ay boyunca oruç tutmalıdır. Bunu da yapamaz ise 60 yoksulu doyurmalıdır. Yine görülüyor ki köle azatlama köle sahibinin zihar yapmak gibi bir günah işlemesine bağlanmıştır. Bu günahı işlemediği takdirde kölesini azatlama durumunda kalmayacaktır. Böylece köle sahibi zihar yapmaktan kaçınmak suretiyle azatlama zorunluluğundan kurtulmuş olacaktır. Böylece zavallı kölelerin kaderi efendilerinin zihar yapıp yapmamalarına bağlanmıştır. Daha başka bir deyimle köle azatlama işi kölenin insanlık haysiyetine dayalı bir iş olarak görülmemiştir. C. Güneş tutulursa köle azatlamak gerek. Meğer ki bunun yerine yarım hurma sadaka verile. Muhammed Arap'ın saplı bulunduğu batıl itikatlar doğrultusunda olmak üzere güneş tutulmasını, yer depremini, şiddetli rüzgar esintisini ya da tufan ve sel afetlerini Tanrı'nın gazaba gelmesinden doğma şeyler olarak kabul etmiş ve bu gibi haller vukuunda namaza durulmasını emretmiştir. Her ne hikmetse güneşin tutulmasıyla etrafın güpegündüz karanlığa bürünmesinde bir hayırsızlık bulunduğunu ve Tanrı'nın gazabını yatıştırmak gerektiğini düşünmüş olmalıdır ki bu gibi hallerde namaz kılmaktan gayrı bir de köle sahiplerine Müslüman kölelerinden birini azat etmeleri gereğini bildirmiştir. Bu konuda Muhammed'in eşlerinden Esma şöyle der. Resulallah kusufi şems dolayısıyla rakabe azat etmeyi ferman buyurmuştur. Burada geçen rakabe sözcüğü köle ya da cariye anlamındadır. Söylemeye gerek yoktur ki köle azatlamayı güneş tutulması gibi nadiren vuku bulan doğa olaylarına bağlamanın gülünç olmaktan ileri geçen bir yönü olamaz. Kaldı ki böyle bir halde dahi köle azat edemeyecek olanlar yarım hurma sadaka vermek suretiyle köle azat etmiş sayılırlar ve dolayısıyla mükafatlara kavuşabilirler. Daha başka bir deyimle Muhammed köle azatlamayı yarım hurma sadaka vermek şeklinde pamuk ipliğine bağlamayı sakıncalı bulmamıştır. Öte yandan köle azatlamayı güneş tutulması gibi nadiren vuku bulan tabiat olaylarına bağlamakla da köleliğin kaldırılması konusunda ne kadar isteksiz bulunduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.